Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Sven 1399 Hicri Kameri, 28 Recep 1442 ve miladi 3 Mart 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla tarihten bir yaprak, din ile ilgili sorular ve cevaplar, İran'da başarılı kadınlar, İran'da dua terapi ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün Bisset Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada düşmanın yumuşak savaşta hedeflerini açıkladı. Komutan Bakri, İslami İran'ın bugünkü onurlarını, şehitlerin kanı bereketi olduğunu söyledi. Amerika temsilci İlhan Omar, Bercam'dan ilk önce Amerika çıktı, neden ilk olarak dönmesin dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Arabistan'ın 3 haftalık boş hayali gerçekleşmedi dedi. Ve Türkiye, Rusya'dan savaş uçağı almaya çalışıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Bisset Bayramı dolayısıyla canlı yayında yaptığı konuşmada, düşmanların yumuşak savaşta izlediği iki önemli hedefi açıkladı. Ayetullah Hamenei, düşmanların yumuşak savaşta en temel hedeflerinden biri tavsiye zincirini kırmak olduğunu belirterek şöyle ekledi. Tavsiye zincirinin kırılması çok tehlikelidir ve gençlerimiz yumuşak savaş subayları olarak buna müsaade etmemeleri gerekir. Ayetullah Hamenei bu büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için siyasi bir nizamın korunma zaruretini işaretle şöyle dedi. İslam İnkılabı büyük imamımızın inisiyatif ve cesur duruşu ile İslam peygamberinin Bisset çizgisini ihya etti ve bu yüzden de alemin tüm şer odaklarının sürekli düşmanlığının hedefi oldular. Ancak basiret ve doğru yolda direnmek bu düşmanlıkların tümünü etkisiz hale getirecektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, alemin tüm zalimlerinin İran İslam Cumhuriyeti ile husumetini işaretle şöyle dedi. Bugün müstekbirlerin propagandalarında siyasi İslam olarak adlandırılan İran İslam Cumhuriyeti nizamı her türlü saldırıya ve konfliye hedef oluyor. Zira ilahi devleti gerçekleştirmeyi ve hükümet kurmayı ve Büyük İran milletine dini ve İslami kimliği kazandırmayı başarmıştır. Amerikalı yetkililerin İran'ın bölgedeki güçlü varlığına karşı kin ve düşmanlık beslediğini işaret eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti ister Suriye ister Irak olsun bölgede nerede bulunuyorsa o ülkenin yasal yönetiminin talebi ve rızası üzerine ve müsteşar şeklinde bulunmaktadır. Oysa Amerikalı teorisi askerler zorla Irak ve Suriye topraklarına girerek bu ülkelerde askeri üs kurmuştur. Amerika kesinlikle Irak'tan çekilmelidir. Zira bu Irak milleti ve devletinin isteğidir. Aynı şey Suriye konusunda da geçerlidir.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı İslami İran bugünkü onurlarının şehitlerin kanı bereketi olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tümgeneral Muhammed Bakri, Hicri Şemsi 22 Esvend, 12 Mart günü şehitlerin yüce makamını takdir etme ulusal günü nedeniyle yayınladığı mesajda, şehitlerin kanı bereketiyle günümüzde İslami İran çeşitli alanlarda onurun yüce zirvelerinde durduğunu ve inkılabın ikinci adımına sağlam bir şekilde girmeye hazır olduğunu belirtti. İran Genelkurmay Başkanı söz konusu mesajda şehitler kendi aziz canlarından vazgeçerek İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, özgürlüğü ve büyüklüğü ile İran milleti için şeref ve gurura sebep olduklarını belirtti. Söz konusu mesajda şehitlerin yol ve yöntemlerinden yararlanarak İslami vatanın her geçen gün gelişmesi, izzeti ve kalkınmasına şahit olunacağını belirtti.
Siyonist rejim ve Amerika ulusal güvenlik yetkilileri İran ve bölge meseleleri konusunda ilk istişare görüşmelerini gerçekleştirdi. İran'ın AP'den naklen verdiği habere göre Amerika ve İsrail Stratejik İstişare Grubu'nun ilk sanal oturumu dün Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Siyonist mevkidaşı Mirven Shabat arasında yapıldı. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn, bir bildiride iki tarafın ilgi ve endişe duydukları İran gibi bölgesel güvenlik konuların vizyonunu masaya yatırdıklarını ve bölgenin önündeki sorunlar ve tehditlere karşı ortak iradelerine vurgu yaptıklarını belirtti. Habere göre Sullivan bundan önce de en az iki kez Bin Shabat ile görüşmüştü. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Temsilciler Meclisi'nin bir oturumunda Başkan Biden hükümetinin İran ile anlaşma konusunda herhangi bir meseleyle ilgili olarak İsrail ve Fars Körfezi ülkeleriyle istişarede bulunacağına taahhüt ettiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Berjon nükleer anlaşmaya bağlılığı konusunda ilk adımın İran tarafından atılması gerektiğine dair tutumu bir kez daha tekrarlayarak bundan önce yaptırımların kalkmayacağını söyledi.
Amerika Temsilciler Meclisi'nde Demokrat temsilcisi ilk önce ülkesinin Berjam'dan ayrıldığını işaretli, Dışişleri Bakanı Blinken'e hitaben neden önce Amerika anlaşmaya dönmesin diye sordu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İlhan Omar, Amerika Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde yaptığı konuşmada, görünüşe göre Berjam'da her iki taraf ilk adımı karşı taraftan bekliyor ve bu yolu çıkmaza götürüyor dedi. Omar Blinken'e hitaben bu bir gerçektir. İran nükleer anlaşmasından çekilen bizdik. Öyleyse neden önce biz bu anlaşmaya dönmeyelim diye sordu. Omar sözlerini şöyle sürdürdü. Eğer bir anlaşmaya geri dönmez, biz anlaşmaya geri dönmezsek İran'dan bağlı kalmasını nasıl bekleyebiliriz? Acaba Amerika'nın Berjam'a dönüşü onlardan önce olmamalı mı? Amerika'nın yeni hükümeti Berjam'dan tek taraflı çekilmenin Amerika'yı inzivaya çektiği nedeniyle ülkesini bu anlaşmaya geri getirmek istediğini duyurdu. Fakat Biden hükümeti yetkilileri onların Berjam'a geri dönmesinin İran'ın telafi girişimlerinden geri dönmesi ardından gerçekleşeceğini belirttiler. Fakat Berjam nükleer anlaşmasını tek taraflı terk ederek çiğneyen Amerika'dır.
İran Merkez Bankası Başkanı Amerika'nın sabotajları ve mali kaynakların engellenmesine rağmen ülkenin döviz ihtiyaçlarının karşılanmasının devam ettiğini duyurdu. İran Peres'in bildiğine göre İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti dün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran'ın Güney Kore'de bloke edilen paralarını engellemesi konusundaki açıklamasına tepki olarak Instagram hesabında Merkez Bankası kendi programlarını ülkenin döviz ihtiyaçlarını temin etmek için ayarladığını yazdı. İran Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası, Güney Kore ve diğer ülkelerde bloke edilmiş kaynaklarından bağımsız olarak ülkenin döviz ihtiyacını karşılamaya devam ediyor yazdı. Himmeti mesajının devamında başından beri Güney Kore hükümetinin İran'ın döviz kaynakları sorununu çözmek için bağımsız iradesinin olmadığı belliydi. Temel mallar, ilaçlar ve tıbbi malzemeler için döviz temini sürmektedir yazdı. İran Merkez Bankası şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Bu yılın başından itibaren şimdiye kadar Merkez Bankası temel ürünler, tarımsal girdiler, ilaçlar ve tıbbi teçhizatlar için 10 milyar dolar alternatif döviz temin edildi ve petrol dışı ihracattan 24 milyar dolar döviz ise çeşitli yollardan ülkenin ithalatına verildi. Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi oturumunda çeşitli ülkelerde İran'ın bloke edilen malların serbest bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Rusya ihracatının %105 arttığını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Kazım Celali, İran ürünlerinin ihracatı için Rusya piyasasının iyi bir pazar olduğunu işaretli, İran'ın 2020 yılında ihracatının %105 arttığını duyurdu. Celali, İran, Rusya'nın komşusu olarak ihtiyaçları olan bazı ürünleri temin ederek bu ülkenin pazarında payı olabileceğini söyledi. İran Moskova Büyükelçisi şöyle dedi. İran'ın Rusya'ya 2019 yılında 390 milyon dolar olan ihracatı 2020 yılında %100'ün üzerinde artışla 800 milyon dolara vardı. Celali malların İran ve Rusya'dan Avrupa'ya taşınması için transit ve iletişim hattının kurulmasını iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi zarureti için bir diğer sebep olduğunu ifade etti. İran Moskova Büyükelçisi Batılıları İran'ı kuşatmak istediklerinin aksine İran'ın jeopolitiği nedeniyle kuşatılamayacağı ve küçültülemeyeceğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü her türlü yabancı müdahalenin Hong Kong istikrarının zayıflamasına sebep olduğunu belirtti. İran'ın bildiğine göre Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada Çin'in işçilerine bu cümleden Hong Kong istikrarının zayıflamasına sebep olacak her türlü dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Hatipzade Çin Halk Milli Kongresi'nde Hong Kong yeni seçim yasasının onaylanması hakkında yaptığı açıklamada Çin'in egemenlik kararına saygı duyuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü şöyle devam etti. Hong Kong özel idari bölgesi Çin'in toprak bütünlüğünün bir parçasıdır. Sonuçta onunla ilgili işler Çin'in iç işlerine müdahale sayılır. Çin'in bu yıllarda Hong Kong'da bir ülke iki sistem ilkesine çok iyi bağlı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Hatipzade, Çin Halk Kongresi'nin seçim sistemine ilişkin yasası bu kurumun bir ülke iki sistem ilkesi ile ilgili yetkilerine uygun olduğunu belirtti. Çin Halk Milli Kongresi, Hong Kong Milli Güvenlik Yasası'na göre bu bölgedeki seçim sistemine denetimini artırdı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arabistan'ın 3 haftada Yemen'i fethedeceğine dair boş hayalinin gerçekleşmediğini söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Said Hatipzade dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Yemen'e karşı savaşın devam etmesini eleştirerek Suudi Arabistan'a hitaben uyanma zamanı geldiğini yazdı. Hatipzade şöyle devam etti. Suudi Arabistan ahlaki ilkeleri ayaklar altına alarak bir kez daha kuşatma altında ve kıtlıkta olan halkı bombalıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü mesajının devamında Arabistan'ın bu cinayeti durdurması ve Müslümanlar ve Araplara karşı savaşa son vermesi gerektiğini yazdı. Hatipzade ayrıca 6 yıl geçtiğini ve 3 haftalık boş fetih hayalinin gerçekleşmediğini yazdı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni de dün Resulullah'ın Bisset Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada mazlum Yemen halkının Amerika'nın yeşil ışığı ile 6 yıl boyunca zalim ve taş kalpli Suudi hükümetinin bombardımanı altında ve ekonomik, gıda ve ilaç kuşatması altında olduğunu, uluslararası toplumlar ve iddialarda bulunan batılı hükümetlerin hiçbirinin itiraz sesinin yükselmediğini vurguladı.
Yemen güçlerinin Mağrib'de ilerleme ile birlikte Britanya, Fransa ve Almanya müdahaleci açıklamalarında bu ilerlemeyi kınadılar. Muhabirimizin bildiğine göre son yıllarda Suudi saldırgan koalisyonun cinayetlerine gözlerini yuman söz konusu 3 ülke şimdi ve Yemen Halk Komiteleri ve Ordu Güçleri'nin Mağrib iyaletinde ilerlemesiyle ortak bir bildiride bu ilerlemeyi kınadılar. Bundan önce de Yemen Ordu Sözcüsü Albay Aziz El Raşid, Suudilerin Yemen topraklarına saldırılarının devam etmesi durumunda Yemenli güçlerin kendi saldırılarını Arabistan topraklarının derinliklerine taşıyacaktır uyarısında bulundu. Yemen yerel kaynakları da Yemen Halk Komiteleri ve ordu tarafından Taiz'in batısında El-Hedeke bölgesinde infilak ettirilen bomba sonucu Mansurhade güçlerine bağlı bir Suudi paralı askerin öldü ve 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Diğer yandan haber kaynakları da çarşamba gecesi Mağrib'de büyük bir patlamanın yaşandığını, bunun ise Yemen silahlı güçleri tarafından saldırganların mevzilerine yapılan füze saldırısı olduğunu belirttiler.
Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varanak, Rusya Federasyonu'nun Türkiye'ye yönelik Su-35 ve Su-57 savaş uçağı teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Varanak dün Ankara'nın Amerika'nın tehdit ve yaptırımlarını aldırmadan Rus savaş uçakları satın almaya çalışma programını aldığını duyurdu. Bakan yaptığı açıklamada S-400 füze savunma sisteminin kurulması ardından şimdi de Rusya'da Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını satın alma meselesinin gündemde olduğunu duyurdu.
Suriye'nin Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan ikisinin IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. TRT Haber'in Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Mardin'de görev yapan hudut personelinin Suriye'den yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişi yakaladığını açıkladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2020 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 146.386 COVID-19 testi yapıldı. 14.046 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 63 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 821 oldu.
Filistin İslami Cihad Hareketi askeri kolu Kudüs Tugayları şehit Filistinli balıkçıların intikamının Siyonist rejimden alınacağını belirtti. Muhabirimizin bildiğine göre Hamas askeri kolu Kudüs Tugayları yayınladıkları bildiride pazar günü Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde acı bir olay yaşandı ve balık tutmakta olan 3 evladımız şehit oldular dedi.
Irak haber çevreleri Basra-Nasriye yolu üzerinde Amerikan lojistik destek konvoyuna saldırı yapıldığını duyurdular. Muhabirimizin bildirdiğine göre böylece bir günde Irak'ta 4. kez Amerikan askeri konvoylarına saldırı düzenlendi.
Avrupa Parlamentosu Ali Halife rejiminin baskıcı eylemleri hakkındaki dünkü toplantısında o çoğunluğu ile bu ülkede insan haklarının ihlalini kınayan bildiri taslağını onayladı. Habere göre AP'de 689 temsilciden 633 temsilci Bahreyn'de idam cezalarının artması, tutuklulara karşı işkencelerin devam etmesi ve insan hakları aktivistlerin de işkencesini kınadı.
Amerika eski başkanı Donald Trump'tan yayınlanan yeni ses bandı, başkanın Georgia eyaleti seçim sonuçlarını değiştirmek için pazarlık yaptığını ortaya çıkarttı.
Ve İran İslam Cumhuriyeti Kadınlar Milli Tekvando Takımı Türkiye turnuvasında 3 madalya daha kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerimizi dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Netanyahu'nun İsrail'deki Trumpvari tavırları konusunda. İşgal altındaki Filistin topraklarında son 2 yılda 4. kez parlamento seçimlerinin düzenlenmesine 2 haftadan az bir süre kala, Siyonist rejim İsrail Başbakanı, İsrail'deki siyasi çıkmaz sonuçları hususunda uyarıda bulundu. Haberler Netanyahu'nun iktidarda kalmak için yandaşlarından medet umduğu ve Trump yandaşlarının Kongre'ye saldırısına benzer bir tavır göstermek istediğini gözler önüne seriyor. Son iki yılda İsrail'deki 4. parlamento seçimlerinin 23 Mart günü düzenlenmesi bekleniyor. İşgal altındaki toprakların dışında ise seçimler başlamış bulunuyor. İşgal altındaki seçimler 2 gün sürecektir. İsrail'in Kan kanalı ise işgal altındaki topraklar dışında Birleşik Arap Emirliği, Fas ve Bahreyn olmak üzere dünyanın 100 ülkesine 104 oy toplama merkezinde düzenlendiğini bildirdi. İsrail Anayasası'na göre parlamentoda 120 sandalyeden 61 sandalyeyi yeni sandalyelerin salt çoğunluğunu elde eden siyasi hareket başbakanı tanıtabilir. Son 3 seçimde ise hiçbir siyasi parti ve hareket sandalyelerin çoğunluğunu elde edememiştir. 3. seçimlerin ardından da seçimlerin 2 asıl rakibi sayılan Netanyahu ve Benny Gantz koalisyon hükümeti kurarak dönüşümlü kabine oluşturdular. Ancak bu hükümetin ömrü de 6 ay kadar sürdü. Burada önemli olan husus Netanyahu'nun koronavirüs pandemisi bahanesiyle özel ekonomik planların uygulanması çerçevesinde ticari meslek sahiplerine mali destek vermek istemesidir. Ancak İsrail Başsavcısı Avihai Mandelbilt bu girişime karşı çıktı ve bu girişimi hakaret içerikli olarak adlandırdı. Gerçekte Siyonist rejim İsrail Başsavcısı Netanyahu'nun bu projeyi kendi seçim kampanyası doğrultusunda suistimal etmek istediğini düşünüyor.
Evet, buna esasen Siyonist rejim İsrail elebaşısı parlamento seçimlerinin düzenlenmesinin arifesinde ticari meslek sahiplerinden İsrail Adalet Bakanlığı karşısında gösterilen düzenlemelerini istedi. İsrail medya organları ve analistleri ise Netanyahu'nun Adalet Bakanlığı karşısında gösteri düzenlenmesi yönündeki talebini Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın yandaşlarını kongreye saldırmaya teşvik etmesi ve kışkırtmasına benzettiler. YNET, İbranice yayın yapan site ise şöyle yazdı: "Bu çağrı bize Washington'da göstericilerin kongreyi kuşatmasını hatırlatıyor." Netanyahu'nun bu girişimi bir yandan onun gelecekte mevcut makamını kaybetmesinden kaygılı olduğunu ve diğer yandan İsrail yargı erkine baskı uygulayarak yolsuzluk dosyalarını düşürmek istediğini gösteriyor. Bir başka önemli nokta ise işgal altındaki topraklarda son iki yıldaki 4. parlamento seçimlerinin bu siyasi çıkmazın işgal altındaki topraklarda ve Siyonist makamlarda derin endişelere yol açtığı sırada düzenlenmektedir. Bu doğrultuda zaten Siyonist rejim başkanı Raven Rivlin, 9 Mart günü Siyonist rejim İsrail İstihbarat Teşkilatı üst rütbeli komutanları konferansında sürekli olarak siyasi krizin devam etmesinin halkın devlet kurum ve kuruluşlarına ve sözde demokratik düzene olan güvenlerinin sarsacağını ve tehdit oluşturabileceğini belirtti. Buna rağmen 23 Mart parlamento seçimlerinde özel siyasi bir hareket, grup veya partinin sağ çoğunluğu elde edebileceğine dair de hiçbir emare görünmemektedir. Halihazırda Başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı sağcı harekette bile çatlaklar ve fay hatları gitgide büyümektedir. Buna rağmen mevcut Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı aynı zamanda ana muhalefet sayılan Mavi-Beyaz Koalisyonu lideri Benny Gantz'ın durumu da geçmiş seçimlerle kıyaslanamaz durumdadır ve bu seçimlerde zafer kazanmak için tek şansı da bulunmamaktadır. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Meghan Markle'in ifşaatı ve Buckingham'ın tepkisi etrafında. Britanya Kraliçesi'nin gelininin sansasyonel ve sarsıcı röportajı ve kraliyet ailesi ve üyelerinin ırkçılık ve yalancılıkla suçlamasının üstünden birkaç gün geçmesine rağmen Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth sonunda sessizliğini bozdu ve şöyle bir tepki gösterdi. Son birkaç yılın Harry ve Meghan için bu kadar sorun dolu geçmesinden dolayı tüm aile üzgündür. Özel bir şekilde de aile içinde bu sorunlar çözülecektir. Meghan Markle ve Prens Harry geçen yıl Britanya Kraliyet ailesinden ayrılmayı ve Amerika'ya göç etmeyi kararlaştırdılar. Şimdi ise aylar geçti bir sırada Britanya Kraliyet ailesi gelene Kraliyet ailesinde ayrımcılık ve yalancılıktan söz etti ve Kraliyet ailesinin büyüklerinin ırkçı ve kayıtsız tavırlarından dolayı intiharı bile düşündüğünü ifşa etti. Meghan Markle'nin ifşaatı, Britanya Kraliyet ailesinin son yıllarda uzmanlar tarafından epey eleştirildiği bir sırada geldi. Britanya Kraliyet ailesinin ağır masrafları ve Britanya'da toplanan vergilerden harcadıkları ve savurdukları büyük paralar, yıpranmış ve eski adetler ve ritüellerin ayrıca yasaların olması ve revize edilmemeleri, Kraliyet ailesinin ilişkileri ve itirafları birçok eleştiriye yol açmıştır. Örneğin 2017'ye kadar Kraliyet ailesinin birçok üyesi Kraliçe'ye yakınlıkları dolayısıyla prens lakabı alıp polisin koruması hakkından yararlanıyorlar. Bu da devletin masrafları karşılamasıyla mümkün oluyor. Şimdi de Britanya Kraliyet ailesinde psikolojik sağlık sorunu da belirmiştir. Nitekim Britanya Kraliyet ailesinin genç nesli, örneğin Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi de son yıllarda psikolojik yetmezlikler ve hastalıklar hususunda halkın fedakarlığının artırılması kampanyasına katılmıştır. Ancak Prens Harry şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Kampanyaya katılmışlar da kendileri ruhsal ve psikolojik boyutlara dikkat etmiyorlar ve her zaman şöyle diyorlar. Biz bu şekilde çalışırız. Bizim hayatımız bundan ibaret. Bunu değiştiremeyiz. İşte biz böyle bir sistemde büyüdük ve yaşadık.
Aslında Britanya Kraliyet ailesi siyasi ve ekonomik alanlarda da geniş çaplı yetkilere sahiptir. Bu husus birçok yanı ile çokça eleştirilmiştir. Kraliyet biyografikçilerinden Penny Junior ise şöyle yazıyor. Baktığınız zaman kraliyet ailesi borsadan daha fazla dalgalanan büyük bir ticaret gibidir. Markle ve Harry'nin açıklamaları Britanya toplumunda ve ülke dışında memnuniyetle karşılansa da birçokları da onların sözlerine inanmadıklarını öne sürdü. Bazı Britanya medyası ve halk kesimi onların açıklamalarına tepki olarak Meghan ve Harry'i eleştirip onların kraliyet ailesi üyesi olarak sorumluluklarını ve görevlerini kendi şahsı mutluluklarına feda ettiklerini belirtiyorlar. Kimileri de tam bir cesaret örneği sergileyerek onları övüyorlar. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise şöyle yazdı. Britanya'daki yapı medya ile yakın irtibat içerisindedir. Bu medya organları ise kamuoyunu manipüle etmektedir. Her zaman gerçek ile örtüşmeyen özel bir izlenim bırakarak ve hatta gerçeklere ters düşecek bir durumu dayatarak bunu yapmak istiyor. Bu röportaj Britanya'daki en iyi korunmuş yapının üyelerinin bile hüküm süren elitler tarafından istenmediği zaman kendilerini güvende hissetmeyeceklerini ifşa etti. Bu skandal değil, bu imajın yok olmasıdır. Şimdi de bu sorunun üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen Buckingham Sarayı esef duyduğunu belirterek bu iddialar hususunda araştırma yapacaklarını açıkladı. Görünen o ki bu koşullar Britanya Kraliyet ailesinde derin sorunlara yol açmıştır. Onlar şimdi yasaları ve bu durumları değiştirmek ve reform yapmak zorunda kalacaklardır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 22 İsven, 1399, Hicri Kamer'e 28 Recep, 1442 ve miladi 12 Mart 2021 Cuma. 1382 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Recep 60 yılında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesi Kutsal Medine kentinden harekete başladı. O Hazret'in bu hareketi 15 Recep'te Muaviye'nin ölümü ve oğlu Yezid'in iktidara geçmesi üzerine de gerçekleşti. Yezid hemen Medine hükümdarından İmam Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'dan kendisi için biat almasını veya o Hazret'i katletmesini istedi. Ancak Yezid'in fasık, günahkar ve sapık birisi olduğuna vakıf olan o Hazret biattan vazgeçti ve hanedanı ve birkaç yareniyle birlikte Medine'yi Mekke'ye doğru terk etti. O Hazret hareket etmeden önce kardeşi Muhammed Hanife'ye bıraktığı vasiyetnamesinde şunları belirtti. Ben kurtuluşa ermek ve ceddim Resulullah'ın ümmeti için kıyam ettim. Ben emri maruf ve nehyi münker emrine yerine getirmek istiyorum ve ceddim Resulullah ve babam Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam'ın siyerine göre davranmak istiyorum. Yezid'in İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan biat almasına ısrar etmesi bu Hazret'in muhalefet etmesi üzerine İmam Hüseyin Aleyhisselam ve pak yarenleri Kerbela çölünde nihayet Yezidiler tarafından şehadete ulaştılar. Kırk bir yıl önce bugün Hicri Şems'te 22 İsven 1358'de İran İslam İnkılabı'nın rahmetli önderi İmam Hümeyni yayınladığı emirnamesinde İslam İnkılabı şehit ailelerinin durumuyla ilgilenmek üzere bir kurumun oluşmasını istedi. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin bir bölümünde şöyle ifade edildi. Hepimiz biliyoruz ki İslami hareket ve İran İslam İnkılabı'nın zaferi aslında varlığının çeşitli halk kesimlerinin göstermiş olduğu fedakarlıklarına borçludur ki birinci derecede İslam İnkılabı yolunda şehit düşenler veya gazi olanlara minnettar olunması gerekir. Bu yüzden de şehit, savaş gazileri ve mağlullerin ailelerine hizmet verilmesi zaruri bir olaydır ve toplumun bu kesimine büyük saygı duyulması gerekir. İmam Hümeyni'nin bu emirnamesi yayınlandıktan sonra İslam İnkılabı Şehit Kurumu İran'da kuruldu. ...36 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 İsven 1363'te çağdaş mütercim, müzisyen ve yazar Üstad Hüseyin Golgulab vefat etti. İran'ın Kacar döneminin ünlü fotoğrafçı ve ressamı Mirza Mehdihan Musavver Melik'in oğlu Hüseyin Golgulab Hicri Şems'e 1274'te Tahran'da dünyaya geldi. Hicri Şems'e 1298 ila 1307 yılları arasında Darülfurun Medresesi'nde tabi bilimler dersini verdi ve bu dalda 12 cilt kitap kaleme aldı. Hüseyin Golgulab, milli musiki encümeniyle tasnif ve müzik konusunda işbirliğinde bulundu. Golgulab 89 yaşında vefat etti. ...113 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 28 Recep 1329'da Kafkasyalı şairlerden Tahirzade lakaplı Mirza Ali Ekber Sabır vefat etti. Hicri Kamer'e 1278'de Güney Kafkasya'daki Şirvan kenti dünyaya gelen Sabır, İslam peygamberi ve o hazretin Ehl-i Beyt'i metinde şiirler yazdı. Tahirzade birçok dergide yayınlanan şiirlerinde daima toplumun fakir ve muhtaç kesimlerine destekliyor ve o dönemde halkın karşılaştığı sosyal sorunlarını da dile getirmeye çalışıyordu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. We'll be right back.
din ile ilgili sorular ve cevapları.
Muhterem dinleyiciler, dinle ilgili sorular ve cevapları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte programımızın 36. bölümünü dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde kadınların İslam dininde mali açıdan bağımsızlığa ilgili sorulara cevap vermek istiyoruz.
Kadınlarla ilgili sürekli gündeme getirilen kuşkulardan biri, Nisa suresinin 34. ayetinde belirtilen ve insanların arasında birçok kuşkuya yol açan erkeğin kadının üzerinde hakimiyeti ve onlara karşı üstünlüğü meselesidir. Bu kuşkulardan biri ise İslam dininde kadının mali bağımsızlığı ile ilgilidir.
Erkeklerin kadınların yöneticileri olduğu meselesi, Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 34. ayetinde yer alıyor. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta: Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık, gizliyi kimse görmese de namuslarını koruyucudurlar.
Her toplumda düzenin sağlanması ve belirlenen hedeflere ulaşması için kifayetli ve tedbirli bir yöneticiye ihtiyaç vardır. Zira yöneticinin işleri tedbir etmekte zafiyeti ve tedbirsizliği o toplumun çökmesine yol açar. Bu mesele İslami bir kuraldır. Ehl-i Sünnet'in en önemli hadis kaynaklarından biri olan Kenzul Amal fi Sünnenül Akval vel Af'al adlı kitapta belirtildiği üzere, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yolculuğa çıkmak isteyen Müslümanlara şu tavsiyede bulunurdu: Eğer üç kişi yol arkadaşı olursa aralarından birini kendileri için reis ve baş olarak seçmelidir.
Gerçekte İslam peygamberinin bu tavsiyesi çok önemli bir tavsiyedir. Zira birlikte yolculuk eden insanların sayısı arttıkça yolculuk sırasında düzensizlik ve uyumsuzluk ihtimali de bir o kadar da artar. Aile ocağı da sosyal bir kurum olarak bu durumdan müstesna değildir. Üstelik aile kurumu insanların kendilerini güven içinde hissetmeleri ve bireylerin arasında ahlaki ve duygusal ilişkilerin hakim olması yüzünden birinin başında bulunması ve yönetmesi daha da önemlidir.
Aile meseleleri uzmanlarına göre aile içinde bir nevi emir komuta zincirinin hakim olması bu kurumun sağlıklı ve başarılı olması için olmazsa olmazlardan biridir. Nitekim erkeklerin aile içinde yönetici olması bu kurumun bekasında ve sağlamlığında önemli rol ifa eder. Öyle ki bu ilkeye uymayan aileler genellikle anlaşmazlıklara ve anormal durumlarla sürüklenir ve aile fertlerinin ruhi sağlığı tehlikeye girer.
Nisa suresinin 34. ayetinde erkeklerin kadınlara üstünlüğünü buyururken Arapça kavvamiyetten yani yönetici ve üstün olmaktan ve bu bağlamda erkeklerin iki özelliğinden söz ediyor. Birincisi erkeklerin daha fazla çalışmak ve daha fazla servet üretmek üzere cismi açıdan kadınlara nazaran daha güçlü olmalıdırlar. Buna göre erkek cinsi, cismi ve ruhi açıdan yaratılışı ve evin dışında çalışması ve zamanının önemli bir bölümünü evin dışında geçirmesi itibariyle evin iktisadi işlerini yönetmeyi üstleniyor ve eşinin ve çocuklarının yöneticisi ve hizmetçisi oluyor. Bu yüzden erkeklerin aile içinde velayet hakkı söz konusudur ve aile fertleri de onun yönetimi altında bulunduğundan ona itaat etmelidir. İslam dini yöneticilik hakkını bu bağlamda aile içinde erkeğe vermiştir. Zira ailenin bir başı ve yöneticisi olması, ailenin güçlenmesi ve aile fertlerinin birbirine daha sıkı bir şekilde sarılmasına vesile olur. Aile güçlendikçe toplum da güçlenir ve her türlü ruhi ve psikolojik tehlikelere ve zararlara karşı bağışıklık kazanır.
Biraz önce belirtildiği üzere erkekler Allah-u Teala'nın onlara verdiği fazilet yüzünden aileyi ve eşlerini ve ortak yaşamlarını yönetmekle yükümlüdür. Burada önemli olan nokta şu ki birine bir fazilet verildiği zaman o fazilet verilen kişide sorumluluk sebebi olur. Bu yüzden eğer Kur'an-ı Kerim erkeği evin yöneticisi olarak belirlemişse ailenin nafakasını ve geçimini temin etmek, ayrıca eşinin mihrini ödemek ve giderlerini karşılamak da onun boynunadır.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da yönetici olmak, büyüklük taslamak veya zorbalık yapmak anlamına gelmez. Bilakis desteklemek, korumak ve bakmak anlamına gelir. Erkeğin kadına karşı üstünlüğü, onun özgürlüğünü gasp etme veya manına ve servetine sahiplenme veya bireysel ve sosyal haklarına el uzatma anlamına gelmez. Burada asıl erkeğin kadının giderlerine ve ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumluluğu söz konusudur. Kadın da bilmukabil kocasına karşı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmelidir. Dolayısıyla kadının bağımsızlığı ve özgürlüğü kocasına karşı yükümlülüklerini etkilemeyeceği yere kadardır.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Ehl-i Beyt'ten geriye kalan rivayetlere göre erkeğin eşini evde yemek yapmaya, evde temizlik yapmayı, çocuklara bakmayı veya işleriyle ilgilenmeyi emretmeye hakkı yoktur. Hatta kadın ev işlerinin karşılığında kocasından ücret talep edebilir. Kadınlar hatta bebeklerini emzirmenin karşılığı olarak kocasından malından alabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Talak suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizin için çocuğu emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu başka bir kadın emzirecektir.
İslam dininin erkeklere tanıdığı yöneticilik ve üstünlük hakkı, kadınların iktisadi haklarını gözetlemelerine mani olmaz. Bilakis erkeğe sorumluluk getirir ve kadını da bu sorumluluktan kurtarır. İslami ahkam ve rivayetlere ve ilmi ve psikolojik delillere göre kadın daha duygusal ve Allah Teala'nın ona verdiği yetiştirme hissine sahip olduğu için yeni kuşaklara yetiştirme yeteneğine sahiptir. Kadınlar yine sahip oldukları zarafet yüzünden ağır ve meşakkatli işler için yaratılmamıştır. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam kadınları şöyle anlatır. Kadın haşim bir pehlivan değildir. Zarif bir çiçek gibidir.
İslam dininde kadına mali destek verilmesi ve aile yönetmekten muaf tutulması büyük ve kutsal bir hedef içindir ki o da sağlıklı ve mümin evlatlar yetiştirmektir. annelerin her türlü gerilim ve ıstıraptan uzak bir şekilde analık görevini yerine getirmeleri, ruhi ve zihni açıdan güçlü evlatların yetişmesine ve aile fertlerinin sağlıklı olmasına vesile olur. Bu durum, evin giderlerini ve nafakasını karşılamaz sorumluluğunun kadınlardan erkeklere verilmesinin sebeplerinden biridir. Kadın ev işlerini lütuf ve sevgiyle yerine getirir ve aile fertlerinin rahat bir yaşam sürdürmelerini sağlar.
Kadınlar başta iktisadi hakları olmak üzere her türlü insan haklarından mahrum yaşadığı ve malı üzerinde hiçbir tasarrufta bulunmadığı bir dönemde İslam dini kadınların mali ve iktisadi haklarını tanıdı ve malının sahibi olduğunu ilan etti. Bu dönemde kadınlar dünyanın hemen hemen her yerinde iktisadi haklarından mahrumdu. Batılı büyük tarihçi Will Durant Batı'da kadınların durumunu şu ilginç ifadelerle şöyle anlatıyor. Bizim büyük annelerimizin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım 1882 yılında çıkarılan kanundu. Bu yasaya göre Britanyalı kadınlar o güne kadar görünmemiş bir hakka kavuştular ki o da elde ettikleri paraları kendilerine saklayabilme hakkıydı. Bu seçkin ahlaki yasayı avam kamerasının fabrikatörleri kadınları fabrikada çalışmaya teşvik etmek için çıkardılar. O yıldan sonra kadınlar asla karşı koyamadıkları bir çıkarcılık sayesinde evde debelemekten kurtuldu. Fakat bu kez de iş yerlerinde ve fabrikalarda kölelik yapma ve can çekişme derdine düşürdü.
Gerçi Will Durant'ın bu sözleri sapık sermaye düzenini eleştirmeye yönelik sözlerdir. Ama aynı zamanda dolaylı bir şekilde batılı ülkelerde kadınların 1882 yılına kadar en temel haklarından mahrum bırakıldığı gerçeğini de işaret ediyor. Üstelik kadınlara verilen bu hak onların insani kerametine saygı göstermek için değildi, onları daha fazla sömürmek için verilen bir haktı.
Oysa muhaliflerin ve cahil insanların kadın haklarını yok etmekle suçladığı İslam dini 14 asır önce kadınların mülkiyet hakkını tanıdı ve bu hakkın felsefesini de kadınların insani kerametine saygı olarak ilan etti. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 32. ayetinde kadınların mülkiyet hakkını tanıyarak şöyle buyurmakta. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var. Kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Bu ayete göre kadınlar erkekler gibi faaliyette bulunarak kendi emekleriyle kazandıkları her şeyin sahibi olabilir. Bir başka ifade ile kadınların çalışması ve gelir sahibi olmasının önünde hiçbir engel yoktur ve kadın kazandıkları gelirin ve sermayenin sahibidir.
Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı ayetlerinde de kadınların mali bağımsızlığı tanınmıştır. Örneğin Hadid suresinin 18. ayeti sadaka veren kadınlardan ve erkeklerden söz ederek şöyle buyurmakta. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara değerli bir mükafat vardır.
Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde de yetimleri seven ve sadaka veren kadınlar ve erkekler büyük bir mükafatla müjdeleniyor. Ayet şöyle buyurmakta. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevapları adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar adlı haftalık programımızın bir diğer bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşacağız. Kadınların latif ve nazik ruhu, ayrıca onların çiçeklere ve bitkilere olan ilgileri nedeniyle bugün sizleri çiçek yetiştirme, apartman ve süs bitkilerin dikimi alanında ülkenin en iyi girişimcilerinden ve üreticilerinden Bayan Meliha Nevruz Beygi ile tanıştırmak istiyoruz. İran halkının yaşam temeli doğa ve güzellikleriyle birlikte barışçıl ve dostluk üzerine kuruludur. İran kültürü ve yaşamın çeşitli boyutları her zaman doğaya saygı temeline dayanır. İranlılar eskiden itibaren doğa ile duygusal ve manevi bağları vardır ve günlük hayatlarında doğa yaşadıkları Thank you.